Ayrım 5.
Bu mekanik materyalizmin Dölbak, Cabani, Helvetius gibi diğer mümessilleri şuuru, hürriyeti ve sorumluluğu gölge hadise haline getirdiler. H. Ziya Ülken, T. Maddeciliğe Reddiye, sayfa 1. 18. asır materyalizminin esas karakteri, bütün tabiatı mekanik kanunlara yani hareket kanunlarına irca çalışmasıdır. Gelelim 19. asır materyalizmine. 19. asırda rasyonalist sistemlere karşı duyulan nefret, Kant'ın tenkit felsefesine ihtiyatlı bir dönüşle kendini göstermiştir. Bu şekliyle felsefe müsbet ilimlere büyük bir alaka ile bağlanmıştır. Bazen pozitivizm adını alan bu cereyan, bilhassa Almanya'da daha ileri götürülerek materyalizm şeklini almıştır. Bu materyalizmin temsilcileri Moleschott, Karl Vogt, Ludwig Büchner ve Ernst Haeckel'dir. Moleschott hayatın dolaşımı, Karl Vogt kömürcünün imanı ve ilim, Büchner madde ve kuvvet, Ernst Haeckel kainatın bilmeceleri adlı eserlerinde bu cereyanın başlıca fikirlerini ifade etmişlerdir. Bu materyalist neşriyatın çoğu derin ve sistemli olmaktan ziyade halka hitap eden nispeten sati eserlerdir. Bu eserlerin hepsinde hakim fikir şudur: İlimlerin verilerinden ibaret olan alemden başka hiçbir şey yoktur. Materyalizme bu fikir Kant'ın saf aklın tenkidindeki nümene karşı takındığı tavırdan gelmektedir. Kant bu birinci kritiğinde ilmin değerini ve hududunu gösteriyor ki akıl sınırlıdır, her şeyi bilemez, onun vasıtasıyla metafizik imkansızdır. Akıl ile nümene yani eşyanın mahiyetine nüfuz edemeyiz diyordu. Halbuki Kant bu fikrine karşılık Pratik Aklın Tenkidi adlı eserinde nümene yol gösteriyor, ahlak vasıtasıyla Allah'a ulaşacağını söylüyordu. Materyalistler işte Kant'ın ikinci tenkidini inkar ederek yukarıdaki hükme ulaşmışlardı. Bahsetmekte olduğumuz bu yeni cereyan, materyalist vasfının yanında ateist bir karakter de taşımaktadır. Fakat daha mühim bir vasfı, 18. asır materyalizminden farklı olarak fiziğin ısı ve enerji bahislerinden faydalanması ve hayat hadiselerine önem vermesidir. Diğer taraftan biyolojinin embriyoloji ve paleontoloji şubeleri bu yeni felsefenin çalışmalarına faydalı olmuştur. Bu materyalist cereyan maddenin evrimini hayatın evrimine bağlamak suretiyle bütün tekamül safhalarını bu tarzda tetkike çalışmaktaydı. Bu felsefenin filozofları her şeyi madde ile açıkladıkları madde ve kuvveti iki ayrı prensip olarak bırakan eski mekanizmden ayrılıp bunları tek varlığın iki manzarası olarak gördükleri için kendi felsefelerine monizm adını vermişlerdi. İşte yarım asır gecikerek memleketimize nakledilen materyalist cereyan budur. Maddeciliğin ve bilhassa pozitivizmin muhtelif şekilleriyle beslenen bu materyalizm, Cumhuriyet döneminde tarihi materyalizm veya diyalektik materyalizm şekline dönüşmüştür. Marksist felsefe ve taraftarlarının muhtelif görüşleri ile bu husustaki fikri ve fiili mücadeleler ikinci kitapta ele alınacaktır. Yalnız biz burada diyalektik materyalizmin ana karakterini belirtmekle yetineceğiz. Bu anlayış iktisadi olayların ve bilhassa üretimin içtimai, siyasi ve manevi bütün hayat süreçlerinin şartlarını teşkil ettiğini iddia eder. Bu anlayışa göre bütün manevi müesseselerin karakterlerini devrin üretim aletleri ve iktisadi şartları tayin eder. Bütün tarih hadiseleri de sınıf kavgaları ve iktisadi şartlarla açıklayan tarihi materyalizm, eski ontolojik materyalizme Hegel'in diyalektik metodunu tatbik ederek onu hareketsizlikten kurtardığına kanidir. Bu hususta şu eserlere bakmalı. 1. H. Z. Ülken, Tarihi Maddeciliğe Reddiye, İstanbul 1963. 2. Z. F. Fındıkoğlu, K. Marx ve Sistemi, 3. baskı İstanbul 1975. 3. M. Eröz, Marksizm, Leninizm ve Tenkidi, İstanbul 1974. 4. G. A. Vetter, Bugünkü Sovyet İdeolojisi, Çeviren Z. Şenbay, İstanbul 1972, Kültür Müsteşarlığı Yayınlarından. 2. Pozitivizm. Pozitivizm Fransız filozofu Auguste Comte. Auguste Comte Fransızdır. 1798'de doğdu ve 1857'de öldü. Ebeveyni Katolik olup ikisi de dindardılar. 9 yaşında koleje girdi ve zekası ile çabuk parladı. Matematikte kabiliyeti yüksek olduğu için bu hususta çalıştı ve genç yaşında içtimai ilimleri matematiğe bağlamayı düşündü. Sonra Saint Simon'la tanıştı. Uzun müddet onunla arkadaşlık ettikten sonra ondan ayrıldı. Geçim sıkıntısı çektiğinden müsbet felsefe dersleri veriyordu. Çeşitli sebeplerle cinnet getirdi ve 1828'de düzeldi. En mühim eseri müsbet felsefe dersleridir. Tarafından tesis edilmiştir. Bu felsefenin litre, ten, mil gibi çok tanınmış taraftarları bulunmaktadır. Bu cereyan memleketimizde de benimsenmiş ve ikinci meşrutiyetten önce yayılmaya başlamıştı. Türkiye'de sosyoloji hareketleri ve pozitivizmin yayılışına dair bilgi için bakınız. Profesör H. Ziya Ülken, Sosyoloji İstanbul 1943, Önsöz, Comte'un Felsefesi adlı tercümede Profesör Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu'nun Türkiye'de pozitivizmin tarihçesi, Löwe Brühl, adı geçen eser C.1, 2. Mukaddime İstanbul 1940. Yalnız bizdeki pozitivizm ilk zamanlarda daha ziyade edebi ve estetik bakımından benimsenmiş olduğu için oldukça sati'dir. Bizim burada bahsedeceğimiz pozitivizmin daha çok mevzumuzu ilgilendiren üç hal kanunu kısmıdır. Bunun yanında ilimler tasnifini ve insanlık dinini zikretmekle yetineceğiz. Comte'un pozitivizmi metafizik aleyhtarı bir sistemdir. Bu mesleğin temel postülası şudur. Madem ki biz yalnız hadiseleri biliyoruz ve bunları ard arda geliş münasebetleriyle sıralıyoruz, öyleyse hadiselerin gerisinde herhangi bir asıl varlık veya öz araştırmasından vazgeçmeliyiz. Fakat pozitivizm aslında bir inkardan ibaret değildir. Bu mesleğin esası düşüncenin tarihi hakkındaki teorisidir. Pozitivizme göre felsefe müsbet olmalıdır. Yani sebeplere ait bir takım boş nazariyelerden uzak durmalıdır. İlim vakalar ve kanunlarla iktifa etmeli, sebepleri değil yalnız şartları araştırılmalıdır. Comte'a göre insan zihni birbiri ardınca üç çeşit düşünce safhası geçirmiştir. Zihnin geçirdiği bu safhalar üç hal kanunu ile ifade edilir. Üç hal kanunu 1. İlkel ve çocukça olan ilahiyatçı, teolojik devir. Bu devirde daha çok hayal gücü rol oynamıştır. İlk insan cemiyetlerinin zeka ve malumatları fazla olmadığı için muhayyele ile hayat ve kainatı izaha çalışmışlardır. Bu sebeple ancak bir antropomorfizm, insan şekli vermek, insana benzetmek yapabilmişlerdir. Bu devirde insanlar hadiseleri ve kendilerini yaratan bir takım tanrı ve ruhların varlığına inandıkları için kainat ve tabiat olaylarını bunlarla izah etmişler, bunların ötesinde bir başka sebep arama lüzum görmemişlerdir. Bu bakımdan ilahiyatçı devirde insan mutlak bir bilgiye ulaştığından şüphe etmez. Bu devir bir gelişme ve otorite devridir. Bu devirde insanlar sarsılmaz kuvvetlere müşterek bir itimatla bağlanır ve yaşarlardı. Düşüncenin bu ilk şeklinin üç derecesi vardır. A. Fetişizm. Bu derecede eşya, canlı, ruh sahibi zeki olarak düşünülür. B. Politeizm. Bu derecede de eşyanın her biri belli bir grup, obje yahut hadiseleri idare eden görünmez varlıklar olarak tasavvur edilir. Eşya kendi tabiiliğinden uzaklaştırılır ve mücerret bir hal alır. C. Monoteizm. Nihayet bu sonuncu derecede bütün hususi tanrılar alemi yarattıktan sonra bir tek tanrı fikrinde erirler. A. Weber, Felsefe Tarihi, sayfa 348, Supi Etem, Darwinizm, sayfa 71-72, Manastır 1327. Bu inkişaf merhalelerinde din mütemadiyen kuvvetlenmekte ve merkezileşmektedir. Dinin bu gelişme merhalelerinde kainatın teolojik izahının kapsamı gittikçe daralmıştır. 2. Metafizik devir. Bu devirde olguların sebepleri insani varlıklarda değil, mücerret fikirlerde, prensipler ve kuvvetlerde aranır. Alemi sevk ve idare eden artık antropomorf, insana benzeyen bir tanrı değildir. Bu bir kuvvet, bir prensiptir. Bu devirde tabiata doldurulan tanrılardan vazgeçiliyor. Fakat onların yerine ruhlar, gizli mahiyetler konuluyor. Metafizik devirde ilahiyatçılar devri gibi eşyanın mahiyetini ve vücuda geliş tarzlarını izah etmek ister. Bu iki devrin farkı, soyutun somut ve ispatın hayal gücü yerine geçmesindedir. Teolojik devri tenkit eden metafizikçiler de menfi karakterli idiler. Sadece eskiyi yıkıyorlar fakat yerine yeniyi koymuyorlardı. Gayri şahsi olmakla beraber bir nevi zeki varlık haline getirilen tabiatın eğilimleriyle olaylar izah edilmek isteniyor, ona mükemmellik meyilli, gizli nitelikler izafe ediliyordu. Aslında metafizik devrin mücerred prensipleri menfi birer ilahtılar. Eski bir itikada göre insan kendi perisini görünce ölürmüş. Metafizik bir hayal, bir peridir. Onun için teolojik devir ölünce metafizik devir de ölmüştür. M. Saffet, Muasır Avrupa Felsefesi. Sayfa 92, Ankara 1933. Metafizik devrin hatası soyutlamaları hakiki şeyler diye kabul etmesidir. Bununla beraber metafizik devir tarihi bir vazifeyi şerefle yerine getirmiştir. O da dinleri yıkmış ve sahayı müsbet ilme açmış olmasıdır. A. Weber, A. E. Sayfa 352. 3. Pozitif devir. Bu devir ilmin inkişafı ile hakim olduğu ve eşyanın hakiki münasebetlerine ait müsbet bilgilerin araştırıldığı, yani dahil olduğumuz devirdir. Bu devirde artık mutlakı aramaktan vazgeçilmiş, kainatın başlangıcı ve sonu meseleleri terk edilmiş olup, yalnız hadiseleri ve aralarındaki sabit münasebetleri tespitten başka bir şeyle uğraşılmaz. Paul Janet, Mütalip ve Mezahip, sayfa 297, İstanbul 1341, Türkçesi M. Hamdi yazır. Bu insanlığın son devridir. Bu sebeple ilimden din tamamen çıkarılmıştır. Burada artık hadiselerin kanunları keşfedilmiştir. Müsbet felsefe faraziyelere değil, tecrübeye dayanır. Fakat mitisizmden olduğu kadar ampirizmden de uzaktır. Hadiseleri bizzat tahkik etmek ister. O türlerin kökenini, gayeyi, mevcutların esas mahiyetini, hadiselerin değişmesine sebep olan şartları, cinslerin tekamülünü hiç de makbul görmez. Pozitivizm niçinlere karışmaz, fakat nasılları pek güzel bilir. Pozitivizm nazarında vahdetçilik, monizm yoktur. Pozitivistler, vahdaniyetin kurucusu olarak insan zihnini ve zekasını tanırlar. Supi Etem, A.E. sayfa 76. Auguste Comte'a göre düşüncenin geçirdiği bu üç safhayı ilimler de geçirmiştir. Yalnız ilimlerin gelişmesi çeşitli süratlerde olduğu için bu safhaları aynı zamanda geçirememişlerdir. İlimlerin gelişmesinde basitten karmaşaya ve genelden özele doğru bir yol takip edilir. Ve her ilim kendinden önceki ilmin veri, donelerine dayanır. Bir ilmin mevzuu ne kadar basitse o kadar çabuk ve müsbet hale gelir ve konusu karmaşık olanların teşekkülünde şart olarak bulunur. Bütün ilimler sosyolojiye varır. Comte'un ilimler tasnifi şu sırayı takip eder. Matematik ilimler, astronomi, fizik, kimya, biyoloji ve nihayet sosyoloji. Yukarıda gördüğümüz fikirler Comte felsefesinin birinci devresine aittir. Comte burada dini tamamen kaldırmak isterken, felsefesinin ikinci devresinde insan ruhunu münasip bir inkılap ile tatmin etmek istiyor. Comte bu safhaya pozitivizmin sübjektif safhası demiştir. Burada artık akla değil duyulara ihtisasat istinad ediyor ve yeni bir din çıkarıyor. Bu da pozitivist din veya insanlık dinidir. Paul Janet, A.E.S. 298. Bu dinin esası insanlığa ve kadına ibadettir. Bu ibadet şekilleri çeşitlidir. Comte'un yeni dininde Allah, ruh, ebedi alem yoktur. Bu sebeple bu din metafizik bir mahiyet taşımaz. Pozitivizmin çeşitli sahalardaki tesirleri neticesinde ortaya çıkan sosyolojik, psikolojik ve biyolojik pozitivizm türlerinin de Türkiye'de çeşitli temsilcileri görülmüştür. Pozitivizm bütün ilim dallarında olduğu gibi bütün milletlerde de derin tesirler bırakmıştır. Osmanlı aydınları da pozitivizmden etkilenmişlerdir. Üç ayrı mektup yazarak Auguste Comte M. Reşit Paşa'dan kendi dinine Osmanlı toplumunu hazırlamasını istemiştir. Pozitivizmden en çok tesir alan Beşir Fuat'tır. O ruhun olmadığını ispat için bileğini keserek intihar etmiştir. Ahmet Rıza pozitivist olduğu için mecliste Allah adına yemin etmemiş, fakat Comte'un kitabını elinden düşürmediği halde yapraklarını bile açmamıştır. 3. Tekamül, evrim mezhebi. Tekamülün tarihi oldukça eskidir. Fakat evrim fikri asıl 18. asırda ortaya çıktı. İlk defa İsviçreli botanikçi Linnaeus, hayvan ve bitkilerin bir tasnifini yaparak evrim fikrine hizmet etmiş oldu. Bu fikri ortaya atanlardan biri de Alman şairi Goethe'dir. Bu zat hayvan ve nebatların incelenmesinde tatbik ve mukayese fikrinin sahibidir. Tekamül nazariyesi tabiatta her şeyin gayet basit bir ilkel halden başlayıp yavaş yavaş ve derece derece ilerleyerek nihayet kemale ulaştıktan sonra yine derece derece çözülüp çökmesi esasına dayanır. Bu mezhep esas olarak hayvan türlerinin değişmesi mezhebi adıyla 1809'da Lamarck Jean-Pierre, Fransız tabiat alimlerindendir. 1774'te doğdu, 1829'da öldü. Askerliği terki üzerine tabiat ilimleriyle meşgul olmaya başladı. Kendine Kraliyet Akademisi'nin kapılarını açan ilk eseri Flor Frances'tir. O az zaman sonunda Poiret ile birlikte L'Encyclopédie Botanique et l'Illustration des Jeunes 1783-1817'yi yazdı. 1795'te İlimler Akademisi'ne aza oldu. En meşhur eseri Hayvanlar İlminin Felsefesi, La Philosophie Zoologique ve Omurgasız Hayvanlar Tarihi, L'Histoire des Animaux sans Vertèbres'dir. Lamarck'ın iki teorisi vardır. 1. Kendiliğinden üreme tenasül, 2. Muhitin tesiriyle canlıların şekil değiştirmesi, İstihale. Neşrettiği Hayvanlar İlminin Felsefesi ismindeki eseriyle kurulmuştur. Sonra İngiliz tabiat alimi Darwin bu mezhebi değiştirerek 1859'da Türlerin Kökeni adı altında neşrettiği eseriyle Darwinizm denen nazariyeyi ortaya koydu. Nihayet İngiliz filozoflarından Herbert Spencer çeşitli eserleriyle şekil değiştirme mezhebini yeni bir takım ilaveler yaparak kainat hadiselerine ve kainatın menşeine yaydı. Bu suretle şekil değiştirme, transformizm felsefesi bir meslek haline alarak tekamül mezhebi, evolutionizm haline geldi. Bu mezhebe göre mevcutların, maddenin, hayatın, ruhun ve cemiyetlerin genel kanunu tekamülden ibarettir. Güneş sistemi, kimyevi türler, canlı varlıklar, zihni kuvvetler, içtimai müesseseler birbirini takiben kurulmuştur. Darwin ve Spencer'la tekamül edip felsefi şeklini alan evrim mezhebi, materyalistler tarafından çok çabuk benimsendi. Heykel gibi bazı kimseler insanın, Büchner gibi diğer bazıları ise düşüncenin kaynağı ve gelişmesi üzerinde ısrar ettiler. Evrim kanunlarının materyalistler tarafından dayanak yapılıp, alemi kendi maddi izahlarında delil olarak kullanmaları sebebiyle, tekamül mezhebinin her üç safhasını da görmek icap ediyor. İ. Lamarckizm. Lamarck tarafından ortaya atılan nazariyelerin meydana getirdiği fikir akımına Lamarckizm adı verilmektedir. Biz burada Lamarck'ın fikirlerini daha ziyade memleketimizde bu fikirleri yaymak isteyenlerin eserlerinden takip edeceğiz. Lamarck'a kadar olan tabiat alimleri türler arasında yalnız keşfe yarayacak bir sıfat ararlardı. Görüşleri tahlili idi ve organizmaların ortak vasıfları hepsinin gözünden kaçıyordu. Uzviyetlerindeki ortak vasıflar kendinden öncekilerin dikkatinden kaçmasına rağmen Lamarck'ın dikkatini çekti. Organlarda mükemmelden basite doğru gidildikçe derece derece bir noksanlaşma görülüyordu. Bunun üzerine Lamarck, organizmada görülen bu basamaklı mükemmelliğin organlarda da olup olmadığını düşündü. Bu düşünce ile hayvanları yeniden tetkik edince bazı istisnalarla beraber bu tedrici mükemmelliği organlarda da gördü. Bazı organlar basitten karmaşığa doğru gelişirken ani olarak ya kaybolmuş veya değişmiştir. Yani organizma ile organların tekamülünde tam bir uygunluk görülmüyor. Lamarck bu uygunsuzluğun sebebini araştırınca bu sebebi muhit olarak tespit etti. Eğer muhitin tesiri olmasaydı, organizmalardaki mükemmelliğin organlarda da olması lazımdı. Şu halde muhitin tesiriyle bazı organlar fazla gelişmiş, neşvü nema, bazıları da aksine dumura uğramış, körelmiştir. Lamarck'a göre ilkel organizmalar en önce teşekkül etmiş ve yavaş yavaş evrimleşerek yüksek organizmaları meydana getirmiştir. Ethem Necdet, Tekamül ve Kanunları, sayfa 16, İstanbul 1329. Bu iptidai organizmaların teşekkül tarzını da Lamarck şöyle izah ediyor. Arz önce ateş halindeki sıvıdan, tedricen soğuyarak katılaşmaya başladığı anlarda kendisinde mevcut unsurlar pek faaliyetteydi. İşte bu faaliyet esnasında bu unsurlar kendi kendileriyle birleşerek ilk organizmayı vücuda getirdiler. Supi Ethem, Felsefe Mecmuası, sayfa 154. Materyalistlerin en çok üzerinde durdukları fikir, Lamarck'ın ilk organizmadan nevilerin çıkışını izah için ileri sürdüğü fikirdir. Nevilerin ilk organizmadan bugünkü hale gelişini Lamarck kendi kendine üreme, jenerasyon spontane ile izah ediyor. Yüksek kuvvetler maddeyi harekete getirirler, o da hayata organlaşma ve hareket verir. Bu yüksek kuvvetlerin ise esası ışık, ısı, elektrik ve rutubettir. Kendiliğinden üreme izahı bu dört unsurla olur. Hayat bir yaratıcı, halık, ın eseri değil, ısı, ışık, elektrik ve rutubetin eseridir. Supi Ethem, Felsefe Mecmuası, sayfa 154. İşte bugünkü varlıklar bir Allah tarafından değil, belki kendiliğinden tenasül yoluyla vücuda gelmişler ve muhite uyarak derece derece evrimleşmişler ve bugünkü şekli almışlardır. Supi Ethem, Felsefe Mecmuası, sayfa 136. Şu halde bugünkü varlıklar derin bir şekil değiştirmenin eseridirler. Yani organizma çeşitli ihtiyaçlar karşısında çeşitli muhitlere uyarak tedrici surette değişmiş ve bu değişikliğin irsen nesilden nesile kesintisiz intikali ile yeni türler meydana gelmiştir. Tabidir ki insan türü de bunlar arasındadır. Zira insanın beyin ve zekası hayvanların sinir sistemi ve sevki tabiilerinin inkişaf etmiş bir şeklidir. Esasen insanla hayvan arasında nitelikçe bir fark ve zıtlık yoktur. Ancak nicelikle bir hususiyet vardır. O da insanın cismen ve bir derece daha ilerlemiş olmasıdır. Supi Ethem A.E. Lamarck'ın şu düşüncelerinden de anlaşılacağı üzere şekil değiştirme gayet yavaş ve tedrici surette oluyor ve bunda da en mühim rolü çevre oynuyor. Çevrenin tesiriyle organizmaların hayatında değişiklikler meydana geliyor. Bu değişikliklerle yeni bir hayat, yeni bir hareket, bir fiil ve bir meleke kazanıyorlar.